Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin, en kalbi muhabbetlerimi, hürmetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, keremiyle, lütfuyla, ihsanıyla doldursun. Her türlü sıkıntılarımızı, zorluklarımızı feraha, kolaylıklara tebdil eylesin. Kıymetli dinleyenler, Efendimiz, biz bu aramızda hep Efendimiz'den bahsediyoruz. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hep ondan bahsedeceğiz. Çünkü Üsve-i Hasene programı Resul Efendimiz'in örnek hayatından, ki onun her şeyi örnek bizim için, hep ondan bahseden, onun güzelliklerini aktarmaya çalışan bir program. Cenab-ı Hak inşallah lütfeder. Allah ömür verirse uzun seneler, uzun zamanlar bu program devam eder. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın bizim için, insanlık için örnekliği, takdim etmiş olduğu güzellikler, örnek hayat, örnek inancında, ahlakında, her türlü faziletinde, ibadetinde Efendimizin insanlığa takdim ettiği gerçekten fevkalade güzel örnekler var. Bizzat bunun şahidi Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla bu programda Efendimizin o güzellikleri anlatılmaya inşallah devam eder. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara İslam'ın güzelliklerini, İslam inancı, İslam ahlakı, Allah'a kulluk, yani İslam'ın bize öğrettiği, getirdiği her türlü güzellik. Bunu Efendimiz Aleyhisselam, Cenab-ı Hak Efendimiz'e öğretiyor. Efendimiz bu güzellikleri anlıyor, idrak ediyor, yaşıyor. Bütün gücüyle bunları Allah'ın istediği şekilde tatbik ediyor. Ve insanı kamil ve peygamberlerin efendisi, bütün insanlığın fahrı ebedisi oluyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte ilmiyle, irfanıyla, tatbikatıyla kendi şahsında tebellür etmiş olduğu, ettirmiş olduğu, tezahür ettirmiş olduğu, örneklendirmiş olduğu bu güzellikleri, Allah'a kulluğun gereklerini Efendimiz Aleyhisselam diğer insanlara anlatıyor, tebliğ ediyor. Onları da kendisi gibi güzel kul olmaya davet ediyor. Tezkiye ediyor, öğretiyor, tezkiye ediyor, terbiye ediyor ve bu şekilde Allah'a güzel kullar ortaya çıkmasına bütün gücüyle çalışıyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte bu güzellikleri başkalarına anlatırken Resul Efendimiz hep bir usul takip ediyor. Bir yöntemle hareket ediyor. Rastgele hareket etmiyor. Bunlardan bir tanesi de Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkate aldığı ve sürekli dikkate aldığı, kullandığı ve bizim de dikkate almamız gereken bir durumdur bu. O da şu değerli dinleyenlerim, muhatabın durumunu gözetmesi, muhatabın durumunu dikkate alması. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam karşısındaki insanları çok ah buyurunuz bir koyun sürüsü gibi görmezdi. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın gördüğü her insan Allah Resulü'nün kalbinde ve onun nezdinde müstakil ayrı bir değeri vardı. Her insanı Allah'ın özenle yaratmış olduğu çok değerli bir varlık olarak, kul olarak Efendimiz görürdü. Ve hepsine anlayacağı dilden konuşurdu. Durumu dikkate alarak ona hitap ederdi. Öfkeli bir insansa ona göre hitap eder, yumuşak bir insansa ona göre hitap eder, çok anlayışlı bir insansa ona göre sözünü söyler. Biraz anlayışı zayıfsa benim gibi ona göre ona izah eder, detaylandırır. Hastaysa ona göre, sıhhatliyse ona göre, kadınsa ona göre, erkekse ona göre. Yani o muhatap hangi dilden anlıyorsa, hangi sözden anlıyorsa, hangi tavırdan anlıyorsa etkilenmek üzere Efendimiz Aleyhisselam onun yolunu bulur ve o dili kullanır, o üslubu kullanır, o espriyi yapar, o inceliği sergiler ve o muhatabın gönlüne girer ve onu ne yapardı? İrşad ederdi. Onu doğru yola yönlendirirdi. Doğru yola öğretirdi. Değerli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş müşriklerinin İslam'ın yayılmasını önlemek için her türlü engellemeye başvurmalarına bakmayarak hiç kimseden korkmaksızın gece gündüz gizli açık halkı Allah'ın dinine davet ve teşvik etmekten geri durmamıştır. Mümkün olan her metodu tatbik ederek insanları durumlarına göre İslam'a davet etmiştir. Onların akli seviyelerini, toplumdaki konumlarını, içinden geldikleri hayat tarzını, onların kalbi meyillerini, temayüllerini ve beklentilerini gücü yettiği kadar imkan nispetinde hep dikkate alarak onlara muamele etmiştir. Onlara söz söylemiştir. Onları irşad etmeye çalışmıştır. Tebliğde esas alınan gayeye ulaşmak ve insanlara faydalı olabilmek için tebliğ edilecek şeylerin bilinmesi kadar muhatabın tanınması da zaruridir. Muhatabın tanınması en az doktorun hastasını tanıması kadar lüzumlu ve ehemmiyetlidir. Aksi takdirde hastayı tanımadan ve sıhhatli bir teşhis konulmadan ilaç verilmeye kalkışılmış olur. Bu sebeple Cenab-ı Hak özellikle tebliğin ilk yıllarında müşrik olan çoğunluğun haleti ruhiyesini dikkat alarak hareket etmenin de önemine işaret eden ayet-i kerimeler göndermiştir. Burada İslam davetçisi, İslam tebliğcisi, kendisi güzel bir Müslüman, Allah'ı tanıyan, ahirete iman eden, Allah'ın emirlerini güzel öğrenmiş, bilgi olarak bir eksikliği, problemi yok. Sonra o Allah'ın emirlerini kendi nefsinde, kendi hayatında güzellikle tatbik etmiş, uygulamış ve güzel Müslüman olmuş. Güzel bir kulu olmuş. Sonra da ne yapacak? Bu güzellikleri başkasına anlatacak. Bu güzelliklerin muallimi, öğretmeni olacak. Bu güzelliklerin mübelliği, tebliğcisi olacak. Mürşidi olacak. Şimdi işte başkasına Allah'ın dinini anlatma mevkiinde gören bir insanın, bir muallimin, bir mürşidin, bir hocanın, bir öğretmenin burada yapması gereken bir hususu aslında açıklamaya çalışıyoruz. Ve bunu bir doktor ve hasta örneği üzerinden örneklendirmek istiyoruz. O da şu: doktor kendisine gelen her hastaya aynı şekilde muamele etmez. Etmemeli. Ya dün de falan hasta gelmişti, ona şu ilacı vermiştim, iyi olmuştu, sana da yazayım demez hiçbir doktor. Yani tıbbın felsefesinde bu yoktur. Doktorluğun bu mesleğin kitabında bu yazmaz. Ne yazar? Her insan ayrı bir varlıktır. Her insan ayrı bir problemi olur. Kimisi karın ağrı gelir, kimisi baş ağrı gelir, kimisinin böbreğinde problem vardır, kimisinin midesinde problem vardır, kimisinin cerrahi müdahaleye ihtiyacı vardır, kimisine şu ilaç fayda verir, kimisi gençtir, ilacın dozu, dozajı şöyle olacaktır, kimisi yaşlıdır, ona göre ayarlayacaktır, kimisinin midesi hassastır, bir ilaç verirsin, hastalığa şifa gelir ama yan etkisiyle mideye zarar verebilir. Buna da işte mide koruyucu vermek gerekir. Kimisinin tansiyonu vardır, ilacı verirsin, tansiyonu fırlatır ve zarar verebilir. Şunu demek istiyoruz. Yani yine bilmediğimiz alanda fazla konuşmayalım. Çünkü tıp bizim bildiğimiz bir alan değil. Ancak hasta olduğumuz zaman doktora gidiyoruz. Oradan bize ilaç veriyor. Onu kullanıyoruz. O kadar. Bizim tıpla ilgimiz bu. Ama doktorlar ne yapıyor? Doktorlar gelen her hastayı ayrı olarak değerlendiriyorlar. Nesi var bunun? Hastayı tanıyorlar. Tahliller yapıyorlar. Teşhis yapıyorlar. Hastalığın önce teşhisi, ne tür bir hastalık olduğu ortaya konmaya çalışıyor. Sonra da onun tedavisi başlıyor. İşte doktorların yaptığı gibi gençlere, talebelere, insanlara, cemaate, camide cemaate, okulda, dinimiz sınıfta talebelere ilahiri. Buralarda biz insanlara dini öğretirken, dini gerçeği öğretirken karşımızdaki insanın, muhatabın durumunu tıpkı bir doktorun hastasını tanıması gibi, doktorun hastasının neye ihtiyaç olduğunu tespit etmesi gibi bizler de bu tespitte bulunmamız gerekiyor. Ve o doktorun o hastasına ilaç reçeti yazması gibi biz de o muhataba ihtiyacı olan şeyleri söylememiz gerekiyor. İhtiyaç duyduğu kadar. Nasıl ki doktor hastasına ilaçların dozajını da efendim belirliyor falan gün, işte günde şu saatte şu miktarda diye veriyorsa, bizim de o insana dini gerçekleri anlatırken vaktini, saatini, dozajını da ayarlamamız gerekiyor. Böyle yaparsak muvaffak oluruz. Böyle yapmazsak rastgele böyle bir sınıfı bir koyun sürüsü gibi görürsek, cemaati koyun sürüsü gibi görürsek ve ortaya sözler söyleyecek olursak bizim orada muvaffak olmamız zor olabilir. Başarılı olmamız da zor olabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle toplu sohbetleri olmadı mı? Oldu. Ama Efendimizin daha çok ashabını irşadı birebir ve onların ihtiyaçlarını dikkate alarak ve seviyeni katarak olduğunu, birebir ilgi ve alakayla bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam böyle yapıyordu. Tabii Efendimiz'e bunu söyleyen, bu metodu öğreten de tabii ki muallim hakiki Cenab-ı Hak'tı, Cebrail Aleyhisselam'dı. Şimdi muhatapların durumunu dikkate alma noktasında Kur'an-ı Kerim'de o müşriklerin hayat-ı ruhiyelerinde dikkate alınması gerektiği ilgili olarak bir ayet-i kerime yer almakta. Bu çok önemli bir ayet-i kerime. En'am suresinin 108. ayet-i kerimesi ve bu ayet-i kerimeyi aslında hepimizin çok dikkatli okumamız gerekiyor. Bu ayet-i kerimeyi hepimizin çok dikkatli okuması gerekiyor. Çünkü bu açıdan çok yerde yanlış yapabiliyoruz. Çok yerde yapmamamız gereken şeyleri yapabiliyor ve gönüller kırıyoruz. İnsanları gerçekleri dinlemekten, anlamaktan belki uzaklaştırabiliyoruz. Çok merakınızı fazla yormadan, zorlamadan ayet-i kerimeyi okuyayım. Cenab-ı Hak En'am suresi 108. ayet-i kerimede Estağfirullah وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Siz müşriklerin Allah'tan başka taptıkları ilahlara sövmeyin ki. Siz müşriklerin Allah'tan başka taptıkları ilahlara sövmeyin ki onlar da düşmanca bir tavırla ve bilgisizce Allah'a sövmesinler. Yani burada biz müşriklere söz söylerken, yani dinsiz, belki düşman, belki hiç böyle dinden imandan tamamen uzak ve düşmanca bir tavır içerisinde o insanlar ve onlarla konuşurken veya onlarla olan ilişkilerimizde de dikkatli olmamız gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği varlıklar putlardır. Cenab-ı Hakk'ın hiç affetmediği günah şirk günahıdır. Hele insanların o söz söylemez, laf dinlemez, taştan, ağaçtan yapılmış putlara tapmalarını Cenab-ı Hak hiç uygun görmez. Bir insana layık bir davranış değildir bu. Şirktir, büyük günahtır, pisliktir ilahirihi. Buna rağmen Cenab-ı Hak müşrikleri neces olarak, pislik olarak değerlendiriyor. Şirki en büyük günah olarak değerlendiriyor ve ahirette şirk günahını affetmeyeceğini diğer bütün günahları affedebileceğini beyan ediyor. Bütün bunlara rağmen Müslümanların müşriklere olan münasebetlerinde sakın onların Allah'tan başka taptıkları o putlara da sövmeyiniz emrediyor. Yani hiç sevmediği halde. Devamlı yani bunlar asılsızdır, batıldır, asıl yoktur. Allah'tan başka bir varlığa kulluk yapılamaz buyurduğu halde madem ki o insanlar bunlara bir değer veriyor ve onlara tapıyor, onlara bir put olarak, ilah olarak algılıyor, o şekilde inanıyorlar. Sizin onların putlarına sövme hakkınız yok. Sövmesiniz diyor. Sövmeyiniz buyuruyor. Yani onların kutsallarına siz de efendim bir şekilde değer verin. En azından sövmeyin ve onların inançlarına saygılı olun diyor ayet-i kerime. Peki biz söversek ne olur? Siz diyor onların inançlarına saygılı olmazsanız, o taptıkları putlara ya bunlar adi, şerefsiz, değersiz diye efendim söverseniz, hakaret ederseniz bunlar da bu kez kalkarlar bilgisizce sizin Allah'ınıza haşa küfrederler. Yani o cahilce muamelenizle kendi ilahınıza, kendi hak olan ilahınıza sövülmesine sebep olursunuz ki bu da büyük günahtır. Yani Müslüman dikkat edecek. Öyle dikkatli konuşacak ki, öyle dikkatli hitap edecek ki, söz söyleyecek ki karşısındaki insana, kendi kutsallarına, Allah'ına, peygamberine kötü söyletmeyecek. Kötü söylenmesine müsaade etmeyecek. Bu dikkati göstermemiz gerekiyor. Çoğu cahil insanlar, pervasız insanlar, nerede ne konuştuğunu bilmeyen insanlar öyle şeyler söylüyor ki adam kalkıyor, o da senin de dinine, imanına, Allah'a, peygamberine diye böyle kötü şeyler söyleme imkanı bulabiliyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Müfessir Zemahşeri burada bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken şunu söylüyor. Diyor ki Müslüman diyor her doğruyu her yerde söylemeyecek. Her doğru işi her yerde yapmayacak. Bazen diyor öyle bir yerde, yani söylediği doğrudur, gerçektir ama öyle bir yerde o doğruyu söyler ki orada faydadan çok zarar söz konusu olabilir. Eğer bir doğruyu bir yerde söyleyip de orada bize dokunacak zarar, elde edeceğimiz faydadan daha fazla olacaksa o doğruyu orada söylememek gerekir diyor. Tartacak Müslüman, hesabını yapacak, elde edeceği fayda zarardan daha fazla olabilecekse orada o fedakarlığı yapacak, doğruyu söyleyecek ve doğruyu gerekeni yapacak. Ama gelecek zarar faydan daha fazlaysa belki o şeyi orada söylemeyecek, belki o şeyi orada yapmayacak. Böyle bir Müslümanın böyle bir muhasebe ve muhakeme içerisinde olması gerektiğini söylüyor Müfessir Zemahşeri. Bu bakımdan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatabını iyi tanımış ve durumuna en uygun olan ifade yolunu tercih etmiştir. İnsanların anlayabilecekleri şekilde akılları seviyesinde konuşmaya çok dikkat etmiş ve ashabına da aynı şekilde davranmalarını tavsiyesinde bulunmuştur. Burada bir iki örnek üzerine durmak istiyorum değerli dinleyenlerim. Nitekim Sa'd bin Bekir heyetiyle gelen Muhammed bin Atiye, Sa'd bin Bekir heyeti geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Bunların içerisinde Muhammed bin Atiye diye bir kişi var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana bizim lehçemizde hitap etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bizim lehçemizde hitap etti diyerek Efendimizin bu husustaki uygulamasına ışık tutmuştur. Bak muhatabın durumuna göre söz söyleme. Ne yapıyor? O Sa'd bin Bekir heyetine Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onların lehçelerine hitap ediyor. Efendimizin böyle bir özelliği vardı ve Resulullah Efendimiz Arap lehçelerinin hepsini bilirdi. Kendisi Kureyş'tendi, Kureyş kabilesindendi ama sadece Kureyş lehçesi değil diğer bütün Arap lehçelerini Efendimiz bilir ve çevreden gelen o lehçeyi konuşan heyetler geldiği zaman, insanlar geldiği zaman da Efendimiz onlara kendi lehçeleriyle hitap ederdi. O şekilde merhaba derdi, selam verirdi ve halatı sorardı. ve bunu yaptığı zaman da onların gönüllerini alırdı. Bu tıpkı şuna benzer. Mesela keşke bilebilsek, pek çok Türkçe lehçesi var. Kırgızca, Kazakça, Uygurca, Türkmence, Özbekçe, Azerice ve daha başka lehçelerde söz konusu. Türkiye'yi dikkate alacak olursak, diyelim ki doğuda kullanılan bir lehçe vardır. Diyelim ki işte Erzurum o bölgelerde, Karadeniz bölgesinde kullanılan bir lehçe vardır. Ege bölgesinde kullanılan bir lehçe vardır. Belki İç Anadolu bölgesinde kullanılan bazı lehçeler vardır. Keşke bilebilsek, o bölgelerden insanlar geldiği zaman onlara kendi lehçeleriyle hitap edebilsek. Halatı sorsak, merhaba desek veya bir kişiyi söyleyebilsek, ne kadar insanı böyle etkileyici ve o tebliğciye bağlayıcı bir önem arz eder. Bir Azeri'ye diyelim ki kendi lehçeleriyle bir merhaba desek, bir Kazak'a, bir Kırgız'a bir halatır diyelim ki sorabilsek, tabi o bilgiye dayalı bir şey, bilmeye de dayalı bir şey. Sadece bir iki formatı göstermelik kelimeyle de bunlar olmaz. Öğrensek ve o şekilde yapacak olsak, o insanları çok daha fazla kendimize bağlama, etkileme imkanı bulabiliriz. Bu açıdan dil çok önemli. Lehçe farklarını bilebilmek ve söyleyebilmek de çok önemli. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir özelliği vardı ve kendisine gelen heyetlere hep kendi dilleriyle, lehçeleriyle imalesini yaparak, beyne beynesini yaparak veya işte o lehçenin özelliği neyse o şekilde hitap eder ve onları kendisine bağlardı ve etkisi, tesiri altında alırdı. İşte bu Beni Bekir, Sa'd bin Bekir heyetine de Efendimiz bu şekilde hitap etmiş ve o Muhammed bin Atiye de onu bize naklediyor. Yani tebliğcinin de bu açıdan kıvrak olması, zeki olması, ince olması, bilgili olmasının da önemine işaret etmiş oluyor. Aynı şekilde Hazreti Ali şöyle diyor: İnsanlara anlayacakları şekilde konuşunuz diyor ve Efendimiz'den öğrendiği bu hakikate dikkat çekiyor. Toplumun ve insanların müşterek meselelerinden habersiz bir kimsenin yapacağı tebliğ hiçbir zaman başarılı olma ümidi taşımayacaktır. Bu sebeple Fahri Kainat Efendimiz bahsettiği misalleri daima muhataplarının aşina olduğu ve alaka duyduğu konulardan seçerdi. Onları tanımadıkları bir alemle, kavrayamayacakları bir meseleyle karşılaştırmamaya özellikle gayret gösterirdi Efendimiz. Anlayabilecekleri bir dile hitap ederek aklın zorlanmadan kabul edebileceği basit fakat tesirli yollarla muhataplarını ikna ederdi. Bunun bir güzel örneğiyle bugünkü programımı tamamlamak istiyorum. İmran radıyallahu anh'ın babası Hüseyin'in İslam'ı kabul esnasında bunun bir örneğini görüyoruz. Kureyşliler çok saygı gösterdikleri Hüseyin'e gelerek, "Şu adamla bizim adımıza git konuş." kastettikleri Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam. "Git," diyorlar, "şu adam," diyorlar. Efendimizin ismini bile söylemeye tenezzül etmiyorlar bu müşrikler. "O ilahlarımıza dil uzatıyor, onlara kötü sözler söylüyor," dediler ve birlikte Allah Resulü'nün kapısına kadar geldiler. Müşrikler kapıya yakın bir yerde durdu. Hüseyin ise içeri girdi. Resulullah Efendimiz "ihtiyara yer açın," buyurdu. Biraz yaşlıymış bu Hüseyin denen zat. Efendimiz onun bir müşrik. Efendimizin yanına geliyor ama yaşından dolayı ona hürmet ediyor ve ona yer açın buyuruyor. Hüseyin'in Müslüman olan oğlu İmran arkadaşları oldukça kalabalık bir şekilde Efendimizin yanında bulunuyorlardı. Hüseyin Peygamber Efendimiz'e "bu senden duyduklarımız nedir? Tanrılarımızı reddediyor, onlara dil uzatıyor musun? Halbuki senin baban akıllı, ataların dinine bağlı, hayırlı bir kimseydi," dedi. Efendimiz Aleyhisselam ona şu karşılığı verdi: "Ey Hüseyin, kaç tanrıya tapıyorsun?" Hüseyin dedi ki, "Yedisi yerde, biri gökte, 8 tanrıya tapıyorum." Adamın 8 tane tanrısı varmış. Yedisi bunların yerdeymiş, biri de gökteymiş. Göktekinden Allah'ı kastediyor. "Yedisi yerde, biri gökte." Efendimiz, "Sana bir zarar isabet ettiğinde hangisine yalvarıyorsun?" "Göktekine." "Malın helak olduğuna kime yalvarıyorsun?" "Göktekine." Yani Allah'a kastediyor. "Senin isteklerine icabet eden, yalnız biriken ne diye başkalarına ona ortak koşuyorsun? Şükrederek onları razı ettiğini mi sanıyorsun? Yoksa seni helak etmelerinden mi korkuyorsun? Hüseyin diyor ki, her iki sebepte ne değil, ne onlardan fazla bir şey umuyorum, ne de onlardan korkuyorum. Hüseyin der ki, bugüne kadar onun gibi bir kimseyle hiç konuşmadığımı anlamıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hüseyin, Müslüman ol, selamet bulursun buyurdu. O, kavmim ve yakınlarım da var, ne söyleyeyim diye sorunca Efendimiz aleyhisselam, Allahümme inni estehdike li erşude emri ve zidni ilmen yenfa'uni. İlahi işimi kemale erdirmen için senden hidayet diliyorum, bana faydalı olacak ilmimi artır diye buyurdu. Hüseyin bu duayı yaptı ve bir müddet sonra da Müslüman oldu. Ayağa kalkınca oğlu İmran sevincine babasının başını, ellerini ve ayaklarını da öptü. Resulullah bu hali görünce hislenerek ağladı ve İmran'ın yaptığını ağladım. Babası Hüseyin kafir olarak içeri girdiğinde İmran ayağa kalkmadı. Onun yüzüne bile bakmadı ama İslam'a girince hakkını ödedi. İşte bu incelikten dolayı duygulandım buyurdu. Hüseyin ayrılmak istediğinde Allah Resulü ashabına kalkınız kendisini evine kadar uğurlayınız buyurdu. Onun yanındaki kalabalıklar kapıdan çıktığını gören Kureyş müşrikleri Hüseyin de dinini terk etti diyerek kendisiyle görüşmeden dağılıp gittiler. Şimdi burada tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bir insanın hidayetine vesile olmak üzere işte Hüseyin, İmran'ın babası ne kadar dikkat ediyor. İçeri girdiği zaman ihtiyara yer açın diyerek ona bir hürmet ediyor yaşından dolayı. Sonra onu ikna ederken onun akli seviyesini ve duygularını dikkate alıyor. Muhatabın durumunu dikkate almak bu. Ve anlayacağı dilden yumuşak bir tavırla acele etmeden hakkını vererek onu güzelce irşad ediyor, yönlendiriyor. İkna ettikten sonra da onun hidayete gelmesine vesile oluyor. İşte bunun örnekleri Efendimiz hayatında çok fazla değerli dinleyenlerim. Bunu inşallah yine işlemeye devam edeceğiz. İşte bizim de Efendimizin örnek tebliğ hayatından alacağımız çok güzel örnekler var, ibretler var. Ve bunları ne güzel, ne kadar güzel öğrenir, hazmeder ve kendi tebliğimizde, irşadımızda, insan olan muamelemizde kullanırsak bize başarı sağlayacak, bizi muvaffak olmamıza sebep olacaktır diyor. Hepinize en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.